Hamdolsun. Sizi görmek güzel. Ben başlamadan önce bir kitabı dikkatinizi çekmek istedim. Bu kitaplar yeni geldi elimize. Yeni çevrilmişti Türkçe'ye. Bill Johnson diye bir adam. Cennet dünyayı istila ettiğinde. Mucizelerle dolu bir hayat için pratik bir rehber. Tamam mı? Şimdi Hristiyanlıkta biliyorsunuz hac yok. Yani biz Kudüs'e gitmiyoruz. Kutsal bir toprak yok Hristiyanlar için. Ama şey oluyor. Yani ne zaman ki bir kilisede bir mucizeler falan varsa herkes oraya bir gitmek istiyor, bakmak istiyor. Yani diri canlı hac gibi, tamam mı? Ve bu adamın kilisesine herkes dünyanın her tarafından gidiyor. Çünkü orada bir şeyler oluyor. Mucizeler oluyor, şifalar oluyor. İnanılmaz hikayeler var. Ve bu kitap aslında güzel, çok pratik, çok işte tanıklıklarla dolu. Ve sen de hastalar için dua etmek istiyorsan, sen de özellikle dua konusunda daha güçlü olmak istiyorsan, bu aslında çok güzel kitap, tavsiye ediyorum. %100 her şeye katılıyor muyuz? Hayır onun içinde. O zaman dengeli bir şekilde okuyacağım. Ama üst katta bir 10 tane falan var elimizde, alabiliyorsunuz ücret. Yani ilk 10 kişi alsınlar yani. Vaz bittikten sonra. Tamam. Şimdi biz beraber şeye başladık, maceraya başladık. Vahiy kitabını çalışıyoruz. Ve bugün episode 2 olacak. Ve bugün 2 bölümü çalışacağız. Vahiy 2 ve Vahiy 3. Kutsal kitaplarınız varsa açabilirsiniz. Yoksa ayetler ekranda gösterilecek. Bu Tanrı'nın sözü. Bunu Tanrı'nın sözü kutsal ve kusursuz olarak kabul ediyoruz. Ve o yüzden dikkati alıyoruz ve çalışıyoruz. Çünkü ciddiye almak istiyoruz. Ve Yuhanna, İsa Mesih'in 12 havarisinden tek sağ kalan. Bütün öbürleri ölmüşler. Yani şehit olarak ölmüşler. Tek Yuhanna kaldı. Onu da Patmos Adası'na sürdüler Romalılar. Ve oradayken Patmos Adası'nda, yani Bodrum'dan 35 kilometre uzakta bir ada var orada. Oradayken bir görümler gördü. İsa Mesih'i gördü ve Mesih onunla konuştu. O yüzden kitabın adı Vahiy. Şimdi Yuhanna gördükleri her şey yazıya döktü ve aslında mektup haline getirdi. Ve Ege bölgedeki 7 kiliseye bu mektubu gönderdi. Şimdi Yuhanna bu kiliseleri biliyordu ve aslında bir harita göstereceğim. Yani 7 kilise nerede diye. Bergama, Akhisar yani Tiatira, Smirna yani İzmir. İzmirlilerimiz var bugün değil mi? 1-2 tane. Wow, çok var. İstila ediyorlar. Efes, Sart, Philadelphia yani Alaşehir ve Laodikia zaten Pamukkale'de. Tamam, o zaman herkes buna bakacak, tatilini düşünecek, biliyoruz. Ama bunlar gerçek tarihte olan yerler, kiliseler. Ve bu mektup onlara yazıldı. O zaman aynı zamanda biliyoruz ki 7 numara bütün anlamına gelmektedir. Ve o zaman bu sözler hem belli kiliseler için belli bir zamanda geçerlidir. Ama aynı zamanda dünyadaki bütün kiliseler için biz dahil geçerlidir. Çünkü 7 o anlamına geliyor. Ve zaten çok eski bir yorum. Milattan sonra 180 yılında yazıldı. Yuhanna da Vahiy de 7 kiliseye yazdığı halde aslında hepsine konuşur. Demek ki bugün biz buradayız Rab'in kilisesi olarak. Rab bize de konuşacak. Bu sadece tarihsel bir olay değildir. Şimdi Ege'deki imanlı toplulukları 3 farklı yönden saldırıya uğramışlar. Yani o zamanlarda bir Hristiyan olmak çok çetin, çok zor bir şeydi. 3 farklı yönden saldırıya uğramışlar. Birincisi Roma yetkililer tarafından direkt zulüm. Bazı imanlı hapsedildi, bazıları ise öldürüldü imançları için. Örneğin Bergama'dakilere şöyle yazıldı 2.13. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yadsımadın. Tamam mı? Şimdi Sezar artık kendini bir ilah olarak görmüştür. Şöyle dedi bütün halklarına. Aslında istediğiniz kadar ilahlara tapabilirsiniz, sorun yok. Yeter ki bana da tapının. Sezar Rab'dır diye ilan etmelisiniz. Aslında paralarında Sezar Rab'dır diye bir şey yazıldı. Şimdi Hristiyanlar için bu bir sorun. Değil mi? Biz Mesih'e tapacağız ama Sezar'a tapamayız ki. O zaman aslında orada Bergama'da Ege bölgesindeki asıl Sezar'a olan tapınak, ilk ve merkez olan Sezar'a olan tapınak Bergama'daydı. Ve oradaki sunak taht şeklindeydi. Ve burada İsa diyor ki iblisin tahtı oradadır. Yani Bergama İmparator Tapımın merkeziydi. Ve burada Yuhanna Peygamber çok net bir şekilde diyor ki Sezar'a tapınan iblise tapınmış oluyor. O zaman Hristiyanlar Sezar'a diz çökmedikleri için zulmedildiler. Birinci yön o. İkinci bir yönden saldırıya uğramışlar Hristiyanlar. Bu da direkt zulüm değil ama uzlaşma, bidet, taviz verme. Tamam mı? İblis akıllıdır ve biliyor ki bazı yerlerde direkt olarak Hristiyanları öldürüyordu ama yine de pes etmiyorlardı. Vazgeçmiyorlardı imanlarından. O zaman iblis diyor ki daha kurnazca, daha sinsice bir şekilde onları ayartacağım. Nasıl? Bazı öğretişler kilisenin içine sızmış oldu. Hristiyanlığına biraz putperestlik de ilave edebilirsin diye. Örneğin tiyatroya şöyle bir ayet yazılıyor. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Düşünsenize bir... Şimdi kilisedeyiz. İsa Mesih'ten gelen bir mektup. Wow! Ne mutlu bize. Sonra diyor ki bir konuda size karşıyım. Şimdi bu mektup bütün kiliseler tarafından okunacak. O zaman öbür kiliseler de bakacak. Wow! İsa Mesih tiyatroya karşı. Değil mi? Utanç verici bir şey. Kendini peygamber diye tanıtan İzebel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretişiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Tamam, diyor ki işte Hristiyan olabilirsiniz ama aynı zamanda biraz bu putlara sunulan etten yiyebilirsiniz. Biraz da işte şu tapınağa gidebilirsiniz, fark etmez. O zaman ikinci saldırı bu kilise için. Üçüncü de Yahudi toplumundan gelmişti aslında. Şimdi Yahudiler yüzyıllardan beri o bölgede oturuyorlardı ve ticaret yapıyorlardı ve gayet memnunlardı. Ve Romalılar onları bir istisna olarak görüp dediler ki siz Yahudisiniz, biraz garibansınız, tamam ama devam edebilirsiniz. Tamam, bir istisna. Ama Hristiyanlık ortaya çıkınca zaten herkes Hristiyanlığı biraz piç Yahudilik gibi görmüştü. Yani Yahudiliğin içinden çıktı. Biraz sapık ama yine de Yahudiliğin içinde bir akış. O yüzden bu sakinliği bozuyordu Yahudiler için. Yahudiler Hristiyanlardan o zaman memnun değildiler ve onlara karşı koydular. Ama burada mesela İzmir'e şöyle yazılıyor. Yahudi olduklarını söyleyen ama Yahudi değil de şeytanın havrası durumunda olanların iftiralarını biliyorum. Uf, ağır bir laf. Sonra Philadelphia'ya, bak şeytanın havrasından olanları, Yahudi olmadıkları halde Yahudi olduklarını ileri süren yalancıları öyle edeceğim ki gelip ayaklarına kapanacak, benim sevdiğimi anlayacaklar. Bu çok ağır bir laf değil mi? Şeytanın havrası. Ne demek istiyor burada? Aslında diyor ki, Tanrı dünya için bir kurtuluş tasarısı kurdu. Dedi ki aslında bir gün bir kurtarıcı göndereceğim bütün dünyayı günahlarından ve utancından kurtarmak için. Ve bu kurtarıcı bir ırktan gelecekti. Ve aslında Yahudi ırkından geldi İsa Mesih. Ama asıl plan sadece Yahudiler için miydi? Hayır. Bütün dünya içindi. O zaman İsa Mesih Yahudi ırkından ortaya çıktı. bütün dünyanın kurtarıcısı olarak çarmıhta her ulusun, herkesin günahlarını üstlenerek öldü hepimiz için. Ama Yahudiler onu görmediler, göremediler Mesih olarak. Ve o yüzden aslında Hristiyanlara karşı koydular. Ya bizim dinimizi bozuyorsunuz diye. Ve aslında birçok zulüm ilk Hristiyanların üzerine geldi bundan dolayı. O zaman tarihsel açısından durum buydu. Kilise saldırıya uğramıştı. Tamam mı? Şimdi ne zaman ki kilise küçük bir azınlık ise, aslında kilise o zamanlarda daha diri, daha canlı, daha gerçekçi oluyor, değil mi? Biz Türkiye'de bunu diyebiliriz. Gerçek Hristiyanlar biziz yani. Ben geçen hafta İngiltere'deydim. Orada bir öğretiş veriyordum. Ve oradaki kardeşlerle tartışıyordum. Çünkü onlara göre yani ilk 300 yıl Mesih'ten sonra çok zordu Hristiyanlar için. Doğru. Bir azınlık illegal olarak. Ama sonra Konstantinus geldikten sonra İstanbul'u kurduktan sonra ve dini devletle bağladıktan sonra artık Hristiyan bir devlet, Hristiyan bir ülke diye bir şey olunca Batılılar için o bir kurtarıcıydı. Artık Hristiyanlık yasal oldu, güzel oldu. Ama aslında acaba Hristiyanlığın özünü kaybettik mi? Dünyadaki Hristiyanlık çok yaygın şimdi. 10 Hristiyan'dan sadece 2 tane batılı beyaz bir kişi İngiltere'de, Amerika'da. Daha çok Çin'de, Afrika'da, burada Hristiyanlar var. Aslında Hristiyanlık bir azınlık olarak daha diri, daha canlı, daha öz oluyor mu acaba? Bu kitaptaki durum buydu. Ve bunu da görüyoruz. İsa Mesih kilisesini seviyor, konuşuyor, bir mektup gönderiyor. Konuşmak istiyor. Ve Mesih aslında sarayda değildi, ahırdaydı. Değil mi? Yani zenginler arasında değildi, yoksullar arasında. Çoğunluk arasında değildi, azınlık arasındaydı. Ve Mesih bugün bizimle, hoş geldin kutsal ruh diye söylemiştik. Mesih bizimledir, bizimle konuşuyor, bizimle ilgileniyor, bize sahip çıkıyor. Şimdi 3.19'da şöyle diyor, ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Mesih seni seviyor mu? O zaman seninle uğraşıyor. Çektiriyor da bazen. Sevdiğin halıyı döversin ya. Mesih seni seviyorsa dövecektir. Neden? Çünkü senin temiz olman istiyor. Kutsal olman istiyor. Bir gün Aziz Teresa Avila Rab'le tartışıyordu duada. Ve çok çekiyordu Aziz Teresa Avila. Ve dedi, ya Rab, neden bu kadar çektiriyorsun bana? Çok zor bir zamanda. Yeter artık ya Rab. Ve Rab ona bu ayeti hatırlattı. Sevdiklerimi döverim. Ve dedi ki, dostlarıma böyle davranıyorum. Teresa Avila de Rab'e kurnazca. Ya galiba o yüzden arkadaşın sayısı bu kadar azdır. Ama Tanrı seni seviyorsa uğraşacaktır. Çünkü kutsal olman istiyor. Ve buradaki kiliselerle bayağı bir uğraşıyor. O zaman bu şekilde çalışacağız. Her bir kilise, 7 kiliseye yazıyor. Her bir kilise için Rab'in teşvik sözleri vardır. Bu konuda iyi gidiyor. Bu konuda sizi tasdik ediyorum, teşvik ediyorum diye. Her bir kilise için azarlamalar vardır. Ama bu konuda sana karşıyım. Ve her bir kilise için tuzaklar da vardır. Buna dikkat edin. Bu bir tehlike sizin için. Ve her bir kilise için ödüller vardır. Galip gelene şu ödül vereceğim, şu ödül vereceğim diye. Ve o şekilde gideceğiz. İlk önce teşvik sözler. Şimdi bütün 7 kilise var. Bütün kiliselere teşvik sözleri var Rab'in. Bir tek kilise hariç. Laodikya, Pamukkale. Onlar için hiçbir olumlu bir şey yok. Efes için Rab şöyle diyor. Yaptıklarını çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanmadığını da biliyorum. Elçi olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. Evet, sabırlısın, adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Bravo. Tiyatradaki kilise için şöyle yazıyor. Yaptıklarını, sevgini, imanını, hizmetini, sabrını biliyorum. Son yaptıklarının ilk yaptıklarını aştığını da biliyorum. Bu da güzel, gelişiyorsunuz. Philadelphia için sözüme uyarak sabırla dayandın diye söylüyor. O zaman bu üç örnekten sıra gelen ne var? Ne fark ettiniz? Sabır. Değil mi? Sabır var. Yani olumlu, iyiye giden bir kilise ne yapacak? Sabredecek. Çok da karizmatik olmamıza gerek yok ama sabredeceksiniz, dayanacaksınız. Dayanıklılık da var. Övüyor kiliseleri çünkü dayandınız. Dayandınız, dirençlisiniz. Ve yaptıkları diyor, yani eylemler. Sadece lay lay lom diye ilahi söylemek ne yazık ki yetmiyor. Bir eylemde bulunacağız. Bir şeyler yapacağız yani. O zaman diyor ki bunlar çok iyi. Rabbi hoşnut eden nedir? Sabır, dayanıklılık ve eylem. Bir yıpratma savaşı söz konusu. Biliyorsunuz bazı savaşlar çok uzun sürüyor. Mesela Birinci Dünya Savaşı. Ve dövüşüyorlar ama belli bir galip gelen yok. Sadece devam ediyor. Yani en son ayakta duran kazanır yani. Ve Hristiyanlık böyle bir şey aslında. Bir yıpratma savaşı, devam eden. Direneceksin, dirençli olacaksın, güçlü olacaksın ruhsal olarak. Ve bunun üzerine şimdi dua edeceğiz. Tamam mı? Acaba bu konularda nasıl gidiyorsun? Sabırda nasılsın? Sabırsız mısın? Dayanıklılığın nasıl? Sağlanıyorsun imanında. Yoksa devam ediyorsun. Rab'be sadık mı kalıyorsun? Ve eylemler nasıl? Yani bir dışa vurulması var mı senin imanının? Kardeşimizden bir dua isteyeceğim. Ve biz bunu tartalım yüreklerimizde. Düşünelim. Nasıl gidiyor benim için bu konularda? Ya Rab beni teşvik ediyor mu bu konularda diye.
Ya Rabbi İsa, bizden hoşnut kalman için senin kutsal ruhunun gücüne dayanmak istiyoruz. Senden gelen sabrı giyinmek istiyoruz Ya Rabbi İsa. Sen sözünde diyorsun ki gücüm güçsüzlükte tamamlanır. Ve dayanıklılığımızı senin gücünle pekiştirmek istiyoruz Ya Rabbi İsa. Ve sözünde diyorsun ki eylemsiz iman ölüdür. Ya Rab, biz imanımızı eylemlerimizle sana göstermek istiyoruz. Ve bu konularda sabırlı olarak, dayanıklılık göstererek ve yaptıklarımızla seni hoşnut etmek istiyoruz Ya Rab. Bunun için senden güç istiyoruz. Kutsal ruhunun gücünü istiyoruz. Senin varlığını hayatlarımıza davet ediyoruz İsa Mesih. Öyle ki bize verdiğin işleri yapabilelim. Çünkü sen sözünde diyorsun ki Tanrı'nın erdemlerini ilan edebilmek için seçildiniz. Ya Rab, bize bu gücü ver diye dua ediyorum. Senden gelen sabrı giyinebilelim ve gayretle devam edebilelim İsa. Senin dayanıklılığın, senden gelen dayanma gücü bizde olsun. Çünkü sözünde diyorsun ki dayanma gücü Rabbin beğenisini getirir ve bizi yetkin kılar. İsa, böyle olsun. Ve bizim yaptıklarımız senin yüceliğini yansıtsın Ya Rab İsa. Kendi işlerimizle, kendi oyunlarımızla oynamak istemiyoruz İsa Mesih. Ama sana hizmet ederek, eylemlerimizle ve yaptıklarımızla seni hoşnut etmek istiyoruz Ya Rab İsa. Bizi güçlendir, bize yardım et. Kutsal ruhunun gücünü bize gönder İsa. Çünkü biliyoruz ki biz sende zaferliyiz. Çünkü biliyoruz ki biz sende zaten İsa'da, Mesih'te güçlüyüz ve şeytanı yendik İsa Mesih. Bu ayrıcalık için ve bu güç için teşekkür ediyorum İsa. Senin kudretli adında dua ediyorum. Amin.
Şimdi azarlamalara geçiyoruz. Hazır mıyız? Şimdi İsa Mesih'in azarlamadığı iki kilise var. İzmir ve Philadelphia. Neden? Çünkü onlar ciddi bir zulüm içindeydiler. Tamam mı? Belki ciddi bir zulüm içinde oldukları için çok saf ve kusursuzdular ve o yüzden azalayacak bir şey yoktu. Belki de düşüne vurulmaz ya, işte o kadar çok zor bir zamandan geçiyorlar ki İsa diyor ki onlara azarlamayayım, ayıp olur, bilmiyorum. Ama azarlamalarımız var ve birincisi Efes'e şöyle diyor. Ne var ki bir konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Yani sanki ilk iman ettiğinde bir balaya gibi bir şey yaşıyordunuz. Çok güzel. Rab'le baş başa. Çok güzel bir zaman, bir sevgi içinde. Ama zamanla bu soğudu. Rab'den uzaklaştınız ve artık sevginiz biraz soğudu. Bu mümkün mü? Mümkün. Bunu yaşıyor musun senin? Yani ilk başta her şey dua, her şey tapınma, her şey zevk. Ama zamanla soğuyabilirsin. Sevgin azalabilir. Ve aslında bunlar bunun için azalıyor. Bu doğal bir şey olmasın diyor. İkincisi Bergama ve Tiatira. Ve aslında şöyle diyor. Ne var ki birkaç konuda sana karşıyım. Aranızda ballamın öğretisine bağlı olanlar var. Putlara sunulan kurbanların etini yemeleri, fuhuş yapmaları için İsrailoğullarını ayartmaya ballaka öğreten balamdı. Bunun için sizin aranızda da Nikolasyanlıların öğretisine bağlı olanlar var. Buradaki problem aslında uzlaşma, inançlarından taviz verme. Nasıl? Eski anlaşmada İsrail halkı Mısır'dan çıktılar. Yani şimdi sinemada var ya işte Musa'nın Batman, Christian Bale işte çıkış yapıyorlar. Ve aslında 40 yıl boyunca çölde dolaşmak zorunda kaldılar. Çöldeyken bu halk Balam diye bir kötü bir adam geliyor onları lanetlemek için. Balam bir büyücüydü ve onları lanetlemek istiyor. Ama bir sorun var. Rabbin bereketlediğini lanetleyemezsin. İmkansız. O zaman ağzından hel bir lanet sözü aslında berekete dönüşüyor. Ve adam sinirleniyor. Okuyabilirsiniz yani Çölde Sayım kitabında. 3-4 defa yaptıktan sonra hep bereketliyor onları. Yeter artık diyor. Pes ediyor. Gidiyor. Ama Balam bir kez daha ortaya çıkacak. Ne zaman? Bu İsrail halkı vaat edilen ülkeye yaklaştıkları zaman yani sınıra geliyorlar. O zaman çok yani 40 yıl boyunca çölde dolaşıyor. Yorgunlar mı? Yorgunlar. Geliyorlar sınıra. Orada onları karşılaşmak için çok güzel kızlar var. Oynuyorlar. Süslü olarak güzel kızlar geliyorlar. Hoş geldiniz. Ve bu insanlar bunlarla yatıyor. Çocuklar da yapıyor. Tamamen iç içe oluyorlar. Sonra Musa öğreniyor ki ve okuyorum ayeti. Bu kadınlar Balam'ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsraillerin Rab'e ihanet etmesine neden oldular. Yani galiba Balam direkt lanetlenmenin başarısız olduğunu görünce daha kurnazca, daha sinsice bir şekilde ha birkaç kız alalım onları o şekilde ayartıralım diye düşünmüştü. Kötülük bazen çekici, albenili olabilir mi? Olabilir. Aynen öyle. O zaman burada benzetiyor ve diyor ki Nikolas diye bir adam var. Ve Nikolas diye bir adam kiliseleri dolaşıyor ve bir öğretiş veriyor. Ama bu öğretiş aslında Balam'ın yaptığına benziyor. Yani insanları bir şekilde gerçek imanından vazgeçiriyor. Ve onların imanlarına bir şeyler de katıyorlar. Biraz putperestlik. Neden? Çünkü zulmedileceğiz abi. Değil mi? O zaman herkesin önünde biraz şey olalım diye, yani iyi olalım diye. Arada sırada sen de tapınağa git. Sen de putlara bir şey sun. Değil mi? Ve acaba biz de bazen imanımıza neler karıştırıyoruz, neler katıyoruz bazen? Bazen bu da var. Biraz Hristiyanlık artı biraz hazcılık. biraz zevk yani, tamam mı? Pazar günü kiliseye gideceğim ama cumartesi akşamı caddeye çıkacağım. Değil mi? Sarhoş olacağım, şey yapacağım, sonra kiliseye gideceğim. O zaman bu artı bu. İsa Rab'dir ama sadece burada. Biraz Hristiyanlık artı biraz para sevdası. Ha, Hristiyan olacağım ama bu yoksulluk konu biraz zor benim için. O zaman ben zengin bir Hristiyan olacağım. Biraz Hristiyanlık artı biraz pluralizm. Pluralizm ne? Bir gerçek bana, bir gerçek sana. Tamam, ben buna inanıyorum, sen ona inanıyorsun, tamam. Ama evrensel asıl bir gerçek yok. Ben Hristiyan olacağım, sen Budist olacağım, sen Müslüman olacağım, fark etmez. Aslında öyle bir şey, bir şey gerçek ise herkes için gerçektir. Bazen de bunu da görüyoruz, biraz Hristiyanlık artı biraz Müslümanlık. Yani cuma günü camiye gideceğim, namaza gideceğim. Çünkü o yüzden herkes beni görecek, sayacak. Pazar günü de kiliseye gideceğim. Yani bu, aramızda bunu yapan yok biliyorum. Neden biliyorum? Ben camideydim cuma günü, seni görmedim. Ama bu bir tehlike ve İsa Mesih kiliseleri azarlıyor bunun için. Üçüncü azarlama Sart için. Diyor ki siz uykulusunuz. Şöyle diyor, uyan. Geriye kalan ve ölmek üzere olan ne varsa güçlendir. Çünkü yaptıklarının Tanrı'nın önünde tamamlanmamış olduğunu görüyorum. Bu nedenle neler aldığını, neler işittiğini anımsa. Bunları yerine getir, tövbe et. Eğer uyanmazsan hırsız gibi geleceğim, hangi saate geleceğimi hiç bilmeyeceksiniz. Şimdi Sart'ta bundan 500 yıl önce bir olay olmuştu ve herkes bunu hatırlayacak. Sart bir tepenin üzerinde bir kent. Ve Persler Anadolu'ya geldiler. Ve her şeyi yaktılar, her şeyi yıktılar. Ama Sartlı insanlar şöyle düşündüler. Bize dokunamazlar. Çünkü biz tepenin üzerindeyiz. Hiç kimse buraya tırmanamaz. O zaman uyuyorlardı, rahatlardı. Hiç bir şey bize dokunamaz. Ama geceleyin Pers askerler tırmandılar ve şehri tamamen yaktılar. Ve bundan ibret aldılar bu insanlar. Ve bu yazar bunu biliyor. Herkes bunu hatırlayacak. Sen bir imanlı olarak uykulu musun? Yani abimiz hangi ayet okudu demin? Uyanık olun. Çünkü iblis dolaşıyor, seni ayartmak istiyor. O zaman biz uyanık olalım. Uykulu bir Hristiyan mısın? Ve dördüncü olarak Laodikia, en kötü kilise. Şöyle diyor, kibir. Problem o. Zenginim, zenginleştim, hiçbir şeye gereksinim yok diyorsun. Ama zavallı, acınacak durumda, yoksul, kör ve çıplak olduğunu bilmiyorsun. Ve bu mektup bütün kiliselere gidecekti. Bütün kiliseler bunu okuyacaktı. Aa, onlara bak. Yani bir kişiyi herkesin önünde utandırmak Tanrı'nın sözüne uygun mu? Uygun. Sen ayağa kalk, seni azarlayacağım. Onu yapıyor. Korkunç bir şey. Şimdi milletten sonra 61 yılında, yani bundan birkaç yıl evvel, Laodikia'da korkunç bir deprem oldu. Bütün o bölgede sürekli depremler gerçekleşiyor. Ve normalde bölgedeki bütün diğer şehirlerden bir yardım toplanacaktı bu şehri yeniden inşa etmek için. Ama Laodikia'daki insanlar şöyle dediler, sizden yardım istemiyoruz. Biz yapabiliriz. Biz kendi şehrimizi kendimizi inşa edeceğiz. Tamam mı? Bir kibir vardı. Yardıma ihtiyacımız yok. Ve bu toplumdaki kibir kilisenin içinde sızmıştı. Bazen toplumda ne varsa ne yazık ki kilisenin içinde aynı şey de olabilir. O zaman kibir böyle bir şey. Eğer insanların gözünde büyüksen, Tanrı muhtemelen seni insanların göz önünde küçülecektir. O zaman bir dua zamanımız olacak. İlker abiden dua isteyeceğim. Bu dört konu üzerine. Sevgin soğuyor mu? Kendi yüreğine bak. Sevgin soğuyor mu? İmanına bir şeyler karıştırdın mı? Hristiyanlık artı bu. Uykulu musun? Ve kibirli misin? Belki her dördü senin için geçerli. Bizim için bir dua eder misin?
Rabbi sağ sana teşekkür ediyoruz. Bugün bize konuştuğun için ve bizi şefkatinle, merhametinle uyardığın için sana teşekkür ediyoruz. Ve bu kiliselere gönderdiğin bu mektupları bizlere hatırlattığın için ve bizi uyanık tutmak istediğin için sana teşekkür ediyoruz Rab. Rab, hayatımızda sana ait olmayan, senin nefret ettiğin ve kiliselerinde ve halkında görmek istemediğin ne varsa bize göster diye sana yalvarıyoruz Rab. Senin yüceliğine ve görkemine, senin ışığına layık çocukların olmak istiyoruz Rab. Ve kiliselerinde sen gerçekten Rab, bizleri taviz vermekten koru Rab. Ve dimdik ayakta tut bizleri, senin sözünde dimdik tut bizleri. Öyle ki senin dimdik durduğun gibi biz de dimdik durabilelim. Ve böylelikle verdiğimiz tanıklıkla insanlar bizde senin yüceliğini, görkemini, senin harikalıklarını görebilsinler. Kiliselerinde ve topluluklarına geldikleri zaman insanlar bunu görebilsin. Dışarıda arasına girdiğimiz zaman insanların bunu bizde görebilsin. Bizler birer ayna olarak seni yansıtalım onlara Rab. Ve ya Rab, kiliseni uyanık tut. Evet, bizler bazen dünyasal kaygılar, dünyasal korkular, dünyasal zevkler içinde, dünyasal yalanlar içinde bazen taviz veriyoruz, bazen uyuyoruz, bazen kendi sorunlarımıza ve problemlerimize kaptırıyoruz kendimizi. Bunun için senden özür diliyoruz Rab ve tövbe ediyoruz bunu yaptığımız için. Ve bu sabah benim yüreğime koyduğun şekilde ya Rab, bu dünya bazen bizi o kadar çok oyalıyor ki, o kadar çok bizi başka şeylerle, sıkıntılarla, problemlerle ya da başka şeylerle ayartıyor ki, senin yüceliğini ve görkemini unutabiliyoruz bazen ya Rab. Sıkıntılarımızda senin görkemini, gücünü ve neler yapabileceğini unutabiliyoruz Rab. Bunun için senden özür diliyoruz, tövbe ediyoruz Rab İsa. İmanımızı sen güçlendir diye sana yalvarıyorum Rab. Kutsal ve görkemli adınla. Amin ya Rab.
Bugün biraz ağır biliyorum ama yapacak bir şey yok. Bu Tanrı'nın sözü. Ben seçmedim ki konuyu, değil mi? Şimdi tuzaklara geldik. Mesih kiliseleri uyarıyor. Dikkat edin diye. Ve burada üç tane uzak var. Birincisi tehlikeli öğretişler. Mesela Bergama'ya bunun gibi sizin aranızda da Nikolas yanlıların öğretisine bağlı olanlar var. Yani Nikolas diye bir adam dolaşıyor, öğretiyor. Ne öğrettiğini bilmiyoruz. Ama hurafe katı bir şekilde, asılsız, İncil'de bulunmayan bir şey katı. Aslında Hristiyanlıkta yeni bir öğretiş olamaz ki. Bütün vahiy kutsal kitapta ve İsa Mesih'te. O zaman bir kişi ortaya çıkıp da ben de yeni bir öğretiş var dediği zaman bu hurafe. Ve Nikolas dolaşıyordu ve aslında Bergama'dakiler buna kabul ettiler. Güzel, dinleyelim yani, kulak asalım en azından. Efes'tekilere ise yine de olumlu bir yanın var. Nikolas yanlılarının yaptıklarından nefret ediyorsun. Ben de nefret ederim. Güzel. Yani Rab'in nefret ettiklerinden nefret etmek güzel bir şey. Bu kişiden nefret etmiyor ama bu öğretişten nefret ediyor Rab. Tamam mı? O zaman bazen tehlikeli öğretişler olabilir. İkinci olarak tehlikeli insanlar. Şimdi tiyatroya yazıyor 2:20. Ne var ki bir konuda sana karşıyım. Kendini peygamber diye tanıtan İzabel adındaki kadını hoşgörüyle karşılıyorsun. Bu kadın öğretisiyle kullarımı saptırıp fuhuş yapmaya, putlara sunulan kurbanların etini yemeye yöneltiyor. Şimdi eski antlaşmada İzabel diye bir kraliçe vardı. Ve İzabel kontrolcü, manipüle eden, bütün ipleri kendi elinde tutan, herkesi parmağında oynatan bir kraliçeydi. Dominant teyze gibi, tamam mı? Tehlikeli bir kadın. Ve orada kuzu gibi kocası kral Ahav'ı saptırdı, caydırdı imanından. Aslında kontrol kadındaydı. Ve bu kadın çok tehlikeliydi. Ve bunu örnek alarak diyor ki sizin kilisinizde bu kadın gibi bir kadın var. Dikkat edin dedi. Yani ne zaman ki kontrolcü, kendini peygamber olarak tanıtan. Ya ne zaman ki kişi gelirse ben bir peygamberim diyorsa dinlemeyeceksin, tamam mı? Ve aslında böyle kontrolcü, bütün ipleri eline tutan insanlar kuzu gibi imanlıları saptırabilir imanlarından. Tehlikeli. O zaman uyarıyor. Ve üçüncü tehlike, tehlikeli gidişatlar. Yani Efes'e şöyle diyor. Bunun için nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen gelip kandiliğini yerinden kaldırırım. Yani iblis kiliseleri kapatamaz ama Mesih kapatabilir. O bunu diyor zaten. Laodikia'ya şöyle diyor. Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın. Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzından kusacağım. Yani Pamukkale, Laodikia zaten orada termallar var. Ama termallar sıcak olmalı. Değil mi? Ilık olmasın. Üah, iğrenç. Aynı zamanda oraya yakın dağlardan gelen pınar sular var. Soğuk, taze, canlı. O soğuk olsun. Ilık olmasın. İğrenç. O zaman diyor ki her kilisenin bir kişiliği, bir karakteri olacak. Tamam mı? Bazı kiliseler sıcak olacak. Bazı kiliseler bunun gibi soğuk olacak. Yani taze. Kutsal ruh gibi, pınar sular gibi. İkisi de olur. Ama ılık olmayacak kilise. O zaman bunun için dua edeceğiz. Bu üç tuzak hakkında. Tehlikeli öğretişler, tehlikeli insanlar ve tehlikeli gidişatlar. Tamam mı? O zaman sen de dua edeceksin bizim için.
Ya Rab, ilk önce her şeye gücü yeten olduğun için, güçlü, kurtarıcı olduğun için şükretmek istiyorum. İstiyoruz Rab. Çünkü her tuzaktan kuran sensin. Bizi her kötülükten kurtarabilen sensin Rab. Ve senin güçlü olduğunu ilan etmek istiyoruz. Ve özellikle Rab, bizde senin ağzından gelen gerçekleri, senin sözün olarak gelen oğlunu sevmek istiyoruz Rab. Gerçekleri hep saymak, onları üzerinde derin düşünmek istiyoruz Rab ve yanlış öğretilerden uzak kalmak istiyoruz Rab. Lütfen ayırt edebilmemiz için yardım eder misin diye dua ediyorum Rab. Ve yanlış yola girmeye başlarsak lütfen bize göster diye dua ediyorum Rab. Gerçeklerini hatırlat. Kardeşler aracılığıyla da tekrardan senin gerçeklerine dönmemize yardım eder misin diye dua ediyorum. Aynı zamanda Rab, şunu da ilan etmek istiyoruz. Her kontrol sendedir. Bizi yöneten, bizi yönlendiren, her şeyimizin üzerinde hakim olan sensin Rab. Sen hükmediyorsun. Ve şu kontrol, şu güç bir başkasına, kendimize, ne kendimize ne başkasına vermek istemiyoruz Rab. O zaman lütfen Rab, yine de her zaman bizi yönlendir, hakim olan sen ol. Ve yine de şu ayırt edebilme konusunda da dua ediyorum Rab. Aramıza koyun gibi giyinmiş ama aslında kurt olan biri girerse Rab, biz de hemen fark etmek istiyoruz ve senin sığınacak yerine, senin kanatların altına gelmek istiyoruz. Sana, sen de sığınmak istiyoruz Rab. Ve son olarak Rab, lütfen biz de yani bizi sıcak şifa veren bir termal gibi yap veya tazeleyen, taze, temiz su veren soğuk bir pınar gibi yap bizi. Biz de ılık olmak hiç istemiyoruz Rab, lütfen bizi öyle olmaktan koru diye dua ediyorum Rab. Lütfen seni hoşnut edelim ve hep senin sözüne bağlı olalım diye dua ediyorum Rab. İsa Mesih'in isminde. Amin.
Merak etmeyin, ödüllere yaklaşıyoruz, tamam mı? Bunun ışığında acaba İsa Mesih bize ne derdi? Bize ne konuşurdu? Bizi nasıl bir şekilde teşvik ederdi? Bizi nasıl bir şekilde azarlardı? Bizi nasıl bir şekilde tuzaklardan uyarardı? Ben bilmiyorum. Ama bence bu hafta boyunca bu bölümleri okurken, evlerimizde, yaşam gruplarımızda düşünürken, yani bunu da düşünün. Ya Rab, bize ne demek istiyorsun? Bizi teşvik eder misin? Bence Rab bize çok iyi bir başlangıç yaptınız der. Değil mi? Çok yeni bir kiliseyiz ama aramızda bir olgunluk mevcut. Hamdolsun, bu Rab'den gelmiş. Bence teşvik ederdi. Ama bence aynı zamanda azarlamaları da vardı. Yani baştaki sevginizden, sıcaklığınızdan uzaklaşmayın. O zaman bence bu şekilde bunları düşünelim ve yani kendi hayatlarımıza uygulayalım. Ya Rab, bana ne derdin? Yani bir yıllık, beş yıllık bir imanlıyım. Rab nasıl gidiyor? Gidişatım nasıl? Peki nasıl olalım bunlara göre? Sıra gelen iki nakarat gibi ayet var bu bölümler boyunca. Birincisi, kulağı olan ruhun kiliselere ne dediğini işitsin. Yani Tanrı konuşuyor ama sen duyuyor musun? Değil mi? Dinlemek ile duymak arasında kocaman bir fark var. Ve acaba yani sen benimsiyor musun bu sözleri kendi hayatında? Kulağı olan işitsin. Çünkü kutsal ruh kiliselere konuşuyor. Ve bir sonraki süre gelen bir nakarat var. Galip gelene şu ödül verecek. Galip gelene şu ödül verilecek diye. Ve galip gelmek ne demek bir Hristiyan için? Yani ne anlamına geliyor acaba? Asıl orijinal galip gelen İsa Mesih'tir. Değil mi? O iblisin ayaklarına karşı direndi ve hiç günah işlemedi. Yani o tavizkarlığa galip geldi. Mesih ölüm pahasına olsa bile tanıklığını bozmadı. Çarmıhta ölse bile gerçeklikten sakınmadı. O zaman o da zulme galip geldi. Ve o ölü olarak da kalmadı. Mezarda kalmadı. Mezardan diri çıktı. Yani o iblise ve ölüme galip geldi. O zaman Mesih zaferlidir. Mesih asıl ve orijinal galip gelendir. Ve aslında galip geldiği için Tanrı ona birçok ödül verdi. Ve bu ödüller Mesih'e aittir. Ama Mesih bizi sevdiği için onun halkı olarak bu ödülleri bizimle de paylaşmak istiyor. O zaman bu ödülleri aldı Tanrı'nın sağ elinden ve bitiş çizgisinde dizledi böyle. Ve biz yarışta koşuyoruz. Maratonda. Tamam mı? Yeter ki dayan. Yeter ki pes etme. Ve yeter ki sadık kal. Ve maratonun sonuna geldiğinde bu ödüller de senin olacak. Değil mi? Ödüller Mesih'e ait. Bizde sevap kavramı yok. Yani bunları kazanacaksın diye bir şey yok. Mesih kazandı. Mesih dizledi bitiş çizgisinde. Biz koşuyoruz. Onları görebiliriz. Geleceğiz. Bir gün bu ödüller senin ödüllerinde olacak. Peki nedir bu ödüller? Aslında 7 ödülden bahsediyor. Çünkü her bir kilise için bir ödülden bahsediyor. Laodikya bile. Evet, çok şükür. O zaman bunları sayacağız ve örnekler de getirdim. Görelim diye. Birincisi, yaşam ağacından yeme hakkı. Elma mıydı, ayva mıydı bilmiyoruz ama. Diyor ki galip gelene Tanrı'nın cennetinde bulunan yaşam ağacından yeme hakkını vereceğim. Hamdolsun. Değil mi? Yani başta Adem ile Havva'nın kaybettiklerini biz kazanacağız. Biz kavuşacağız ona. Bu Tanrı'nın cennetinde yaşam ağacından yemek yiyeceğiz. Elmalar yiyeceğiz. Güzel olacak. Birincisi o. İkincisi diyor ki ikinci ölümden zarar görmeme. Bu da ne? Galip gelen ikinci ölümden hiçbir zarar görmeyecek. Ölümü nasıl resmedeceğimi bilmedim. O zaman şunu getirdik. Kuru kafa. Ölüm. Bu Josh'un odasından çaldım. Şimdi birinci ölüm bedenin ölmesi. Hepimiz öleceğiz. Bedenlerimiz yaşlanıyor, ölecek ve gömülecek. İkinci ölüm ne peki? Ve Mesih'in dönüşünde, Mesih'in ikinci gelişinde her bir ölü dirilecek. Herkes yedi bir bedene sahip olacak ve ölemeyecek bir bedene sahip olacak. Sonra Mesih'i herkesi yargılayacak. Kimileri sonsuz yaşama, kimileri de sonsuz ölüme gönderecek. İkinci ölüm bu. Ve diyor ki, galip gelene ikinci ölümden hiçbir zarar gelmeyecek, görmeyecek. Hamdolsun. İkinci ölümünde biz sonsuz yaşama kavuşacağız. Yeni, kutsal, mükemmel bedenlerimizle hamdolsun. Üçüncüsü, beyaz taş diyor. Galip gelene saklamandan vereceğim. Yani cennetsel ilahi yemek. Ayrıca ona beyaz bir taş ve bu taşın üzerine yazılı olan yeni bir ad. Alandan başka kimsenin bilmediği bir ad vereceğim. Nedir bu beyaz taş? Şimdi Yahudi Yüksek Din Kurulu ne zaman ki oyalama yapacaksa herkesin elinde iki taş var. Biri beyaz, biri siyah. Tamam mı? O zaman evet oy için beyaz taşı veriyorsun. Hayır oyu için siyah taşı veriyorsun. O zaman diyor ki biz Tanrı'nın önüne geldiğimiz zaman, o yargıç kursusuna geldiğimiz zaman günahlı olmamıza rağmen Tanrı bize bakacak ve bize beyaz mı siyah mı, beyaz mı siyah mı, beyaz taşı verecek. O taşın üzerine bizim adlarımız olacak. Aklanma. Aklanacağız. Tanrı bize evet diyecek. Girebilirsin çocuğum diyecek. Değil mi? Yaptıklarımızdan dolayı değil, Mesih'in yaptıklarından dolayı. Beyaz taş. Dördüncü ödül, Tanrı'nın egemenliğinde Mesih'le hüküm sürme hakkı. Ben babamdan nasıl yetki aldımsa, galip gelene yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların üzerine yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları. Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip gelene sabah yıldızını da vereceğim. Yani ne diyor? Mesih Tanrı'nın egemenliğinde yeni yaratılışta bütün uluslara hükmedecektir. Ve diyor ki siz benimle beraber hükmedeceksiniz, hüküm süreceksiniz. Siz benimle beraber benim tahtımda oturacaksınız. Sizde bir otorite, bir yetki olacak yeni yaratılışta. Yani bu hayatı çok çekiyorsanız da o hayatta iktidarda olacaksınız diyor Mesih Tanrı'nın egemenliğinde. Ve diyor ki sabah yıldızı da vereceğim. Sabah yıldızını gün doğmadan önce şafak sökerken gördüğümüz şey. Yani bu umut resmediyor. Yani şimdi karanlık var, gece var ama bir gün, yeni bir gün doğacak. Yeni bir başlangıç olacak. Geceden sonra sabah geliyor. Sabah yıldızı da vereceğim. Yani umut ve yeni bir gün. Beşinci olarak, az kaldı şimdi, silinmeyecek onur. Yani diyor ki, galip gelen böylece beyaz giysiler olacak, yani kutsallık. Onun adını yaşam kitabından hiç silmeyeceğim. Babamın ve meleklerinin önünde o kişinin adını açıkça anacağım. Bu bir onur. Yani bazı Grek şehirlerde bir kitap vardı, bir nüfus kutusu vardı. Ve o şehrin bütün sakinleri orada yazılıyordu, tamam mı? Ama eğer bir kişi, demek ki bu kardeşimiz o şehirde oturuyorsa ve çok utanç verici bir şey yaptıysa, aslında onun adı o kitaptan silinecekti. O kim? Tanımıyoruz onu, o bizden değil. Utanç verici yani, silinecekti. Onu bilmiyoruz. Ama diyor ki Tanrı bunu hiç ve hiç yapmayacak bizim için. Silinmeyecek bir onur. Değil mi? Senin ismin, yaşam kitabına yazacaktır. Değil mi? Altıncı olarak tapınakta sütun. Biz evde bir sütun arıyorduk, bulamadık. Diyor ki galip geleni Tanrı'nın tapınağında sütun yapacağım. Böyle biri artık oradan hiç ayrılmayacak. Düşünebiliyorsun ki orada çok hoş bir ödül değil. Yani sonsuzlara dek böyle duracağım. Bu ne yani? Ama ne demek istiyor? Aslında sütun ne? Tapınağın asıl bir parçasıdır. Vazgeçilmez. Ayakta tutan bir parçasıdır. Ve diyor ki Tanrı yeni tapınağı kuruyor, inşa ediyor. İnsanlardan ibaret olarak. Diri bir tapınak. Tanrı aramızda yaşayacaktır. Yeni yaratılışta. Ve diyor ki sen de bir sütun olabilirsin. Hiç ayrılmayacaksın artık Tanrı'nın varlığından. Yani nasıl ki bazen hissederiz, bazen hissetmiyoruz var ya. Sürekli olarak onun varlığında duracağız. Ve en son olarak Mesih'in tahtında oturma hakkı. Yani şimdi diyor ki çok da görkemli bir taht değil de. Ben nasıl galip gelerek babamla birlikte babamın tahtında oturdumsa, galip gelene de benimle birlikte tahtıma oturma hakkını vereceğim. Tamam mı? Ben bazen düşünüyorum işte İngiltere'deyken ya saraya girsem, orada kraliçemiz tahtına bir an için otursam, sonra kaçsam, vah oturdum diye. Ama diyor ki Mesih'in bir tahtı var. Değil mi? Öldü, dirildi, yüceltildi ve şimdi tahtı var. Hükmediyor her şey üzerine. Kralların kralı ve Rablerin Rabbi. Her iktidar, her güç ondadır, Mesih'tedir. İnancımız bu. Sadece bir peygamber değil ki. Kralların kralı. Yüceler yücesi. Ve diyor ki sen de benimle beraber benim tahtımda oturacaksın çocuğum. Değil mi? Daha büyük bir onur olur mu? Daha büyük bir ödül olur mu? O zaman kardeşler, galip gelen kim? İsa Mesih. Mesih kilisesini seviyor. Bizi seviyor. Bizimle ilgileniyor, sahip çıkıyor, konuşuyor, uyarıyor bazen. Halıyı dövüyor bazen. Değil mi? Bazen çekiyoruz acı. Ama Mesih bizde. Bir şeyler yapmak istiyor. Bir şeyler oluşturmak istiyor. Onun yücesi için. Onun görkemi için. Ve bizimle konuşuyor. Ve Mesih galip geldiği için onda bu ödüller mevcut. Var onun elinde. Biz de yarıştayız şimdi. Koşuyoruz. Tamam mı? Ama tek başımıza da koşmuyoruz. Mesih bize geliyor. Dedi ki gitsem de geleceğim kutsal ruh aracılığıyla. O bize geliyor. O düştüğümüzde bizi kaldırıyor. O bizi teşvik ediyor. Hadi çocuğum devam edelim diye söylüyor. Tek başımıza da koşmuyoruz ki. Beraber koşuyoruz. Birbirimizi de teşvik ediyoruz. Nasıl gidiyor? Seni görmedim 2 haftadır, 5 haftadır. İyi misin kardeşim? Teşvik ediyoruz. Beraber koşacağız. Beraber bu bitiş çizgisine geleceğiz. Beraber bu ödülleri alacağız. Beraber onun egemenliğinde yaşayacağız. Hamdolsun. O zaman müjdemiz bu. Bence hep beraber ayağa kalkalım ve dua edelim beraber. Evet. Ellerimizi kaldıralım Rabbe. Çünkü o bizimledir. Kutsal Ruh buradadır bugün. Ve dua edelim. Göksel babamız, minnetle yaklaşıyoruz sana. Diz çöküyoruz, sana hayranız. Niye bizi seçsin ki Tanrı? Niye bizi sevsin ki? Rab, günah içindeydik. Utanç içindeydik. Ama sen bizi kurtardın. Sen bizi seçtin. Koskoca İstanbul'da bizi sevdin Rab. Şükürler olsun bu lütuf için. Buradayız hak etmediğimiz bir şekilde. Bu kurtuluş için şükrediyoruz. Mesih'in çarmıhtaki ölüm için şükrediyoruz. Bu fedakarlık, bu kurban. Tekrardan günahlarımızdan tövbe ediyoruz Rab. Tekrardan pişmanlık duyuyoruz Rab senin önünde. İyi ki sen onları kaldırıyorsun. İyi ki onları affediyorsun. İyi ki onları alıyorsun, atıyorsun, yakıyorsun. Rab, buradaki zayıf düşenler için dua ediyorum. Onları kaldır. Buradaki tökezleyenler için. Rab, onları teselli et. Güç ver kardeşlerine. Güç ver çocuklarına ya Rab. Şimdi bir güç gelsin. Dalga dalga güç gelsin üzerimize. Ruhani bir güç Rab. Dayanabilme gücü. Sabredebilme gücü. Sürdürebilme gücü. Gelsin.